Ayrım 7.
Garsonlar boş bakıyorlar. Birbirlerine bakıyorlar. Patronun adı Orhan değil mi? Hayır diyorlar. Lokantanın adı Orhan. Tamam, onu anladık yahu. Lokantaya ismini veren kim? Tito'nun göbek adı değil ya Orhan. Garsonlarla uzun tartışmalar sonunda aydınlanıyor konu. Orhan bir balığın ismi. Anladığımız kadarıyla bizim sarı kuyruk dediğimiz balığa onlar Orhan diyorlar. Orhan abi diye biri yok. Sarı kuyruk abi lokantasındayız. Adriyatik kıyısından yamru yumru taş topluyor doğmamış çocuğun babası. Annesi uzanmış Milan Kundera okuyor karnındaki çocuğu sıvazlayarak. Kulağımızda denizin şıkırtısı, Hırvatça hışırtısı. Çok Yugoslavca var. Sırplar başka, Boşnaklar başka konuşuyorlar. Hırvatça ayrı, Hersekçe ayrı. Fakat ortak bir şey var, hepsi insanca konuşuyorlar, insan gibi yaşıyorlar. Bahçe kapısından girişi engellemiş görkemli çam ağacının dalı, dalı kesmemişler, duvarı yıkıp bahçeye başka kapı açmışlar. Aferin lan Yugolar. Festivalde en görmek istediğimiz oyun Romeo ve Juliet'in günü gelip çatıyor. Son iki bileti almışız kavga dövüş. Oyun Osman sevmeyen Ivan Gunduliç meydanında oynanacak. Erkenden gidiyoruz oraya. Hazırlıklar sürüyor. Meydana inen geniş basamaklı bir merdivende oynanacakmış oyun. Merdivenin karşısına izleyicinin oturacağı yükseltiler yerleştiriliyor. Işıklar hazırlanıyor. Oyunun yönetmeni Ivica Kunčević. Oynayanlar gene Festivalski Dramski Ensemble. Ama Euripide oynayanlar değil. Bu festival için oluşmuş kadrolar bunlar. Hepsine topluca festival drama topluluğu denilmiş. Birer sandviçle geçiştiriyoruz akşam yemeğini. Çok hızlı başlıyor oyun. Romeo kapkara sırım gibi çingene bir oğlan, Juliet beyaz gelinlikler içinde bembeyaz bir kız. Gelinliğin duvağını bütün oyuncular taşıyor, upuzun bir beyaz kumaş bu. Sonunda merdivenlere serilerek Romeo ve Juliet'in yatak çarşafı oluyor. Oyunun 40 basamak merdiven üstünde oynanması ilginç. Merdivenlerde ine çıka kılıçla düello sahneleri çok başarılı fakat giderek sıkıyor Sırpça Shakespeare. Oyuncuların hepsi iyi değiller, hikayeyi biliyoruz. İntihar etseler de kurtulsak diye bekliyoruz 3 saat. Sonunda mecburen intihar ediyorlar. The end. Son gün alışverişe ağırlık veriliyor. Gruz meydanında büyük bir mağaza var. Bunların Sümer Bankı. Her şey şiddetli ucuz. Birkaç naylon torba oluşturunca onların sığabileceği bir çanta satın alarak yolculuğumuza devam ediyoruz mağazanın içinde. Çantalar çoğalınca hepsini içerecek bir bavul alıyoruz. Ellerim bavullar ve sırt çantalı olarak çıkıyorum. Ellerim ceplerimde girdiğim Yugoslav Sümer Bankı'ndan. Dönüş sabahı erken uyanıyoruz Vis 2 otelinde. Duş alıyoruz, kahvaltı ediyoruz. Hesabı ödeyip taksi istiyoruz resepsiyondan. Taksinin pahalı olacağını, arabası olan bir arkadaşının bize havalimanına daha ucuza götürebileceğini söylüyor resepsiyoncu. İyi, tamam, o götürsün. Yalnız hemen gelsin ve götürsün. Biz kahve içerken geliyor Azim Brkoviç isimli, az Türkçe konuşan o arkadaş. Biniyoruz onun Zastava marka Tangır Tungur arabasına, yarım yamalak Türkçe bir şeyler konuşuyoruz, pek anlaşamıyoruz. Çok iyi anlaşmışız gibi yaparak ayrılıyoruz Azim Brkoviç'ten Dubrovnik Havalimanı'nda. Çok karmaşık Yugoslav havalimanları, ne anons var ne de elektronik yazı. Nereden binilecek uçağa? Hangisi Belgrad kapısı? Hiçbir şey belirlenmemiş. Bunun sinirini homurdanırken yaşlı başlı, kısa boylu, güler yüzlü bir amca yanaşıyor. Affedersiniz, konuştuğunuz Türkçe gibi geldi kulağıma. Yanılmıyorsunuz amca, merhaba. Amcamızın ismi Celal Çınara. Yugoslav ordusundan emekli pilot binbaşı. Babası Belgrad başmüftüsüymüş Osmanlı zamanında. Kendisi Belgrad'da doğmuş. Oğlu Erol var yanında, bastonlu. O da havacıymış. Paraşütü açılmamış bir atlayış sırasında, o yüzden o zamandan beri bastonlu havacı malül Erol Çınara. Derken hanımı Macar teyzeyle tanışıyoruz. koyu bir muhabbet içinde birlikte biniyoruz uçağa. Türkiye'de akrabaları varmış. Burunlarının direği sızlıyor her Türkiye denildikçe. Belgrad'a kadar onlarla uçuyoruz. Belgrad'da sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi uzun uzun vedalaşıyoruz. Birbirimizden zor ayrılıyoruz. Onlar Belgrad'a evlerine giderken biz de İstanbul'a evimize dönüyoruz. 3 aydır dolaşmadığı yer kalmadı bu doğmamış çocuğun. Biraz da evinde otursun. Ülser Hanım. İlkbaharda yaza yönelik turne planlaması yapıldığı sırada Çeşme Altın Yunus'tan bir şey müdiresi Ülser Hanım ısrarla birkaç kez arıyor, orada bir oyun oynamamızı istiyor. Düzenlemeyi kendisinin yapacağını söylüyor. Biz de 13 Temmuz Cumartesi'yi Çeşme'ye ayırarak yanına da ayraç içinde Ülser Hanım yazarak güzergahı çiziyor, öbür kentleri bağlıyoruz. İlerleyen zaman içinde Ülser Hanım'dan ard arda gelen ve ne demek istediğini tam söyleyemeyen telefonlarla Altın Yunus'ta oynanması söz konusu oyunu iptal oluyor. Ülser Hanım üzgün, özür diliyor ama Çeşme'ye gelirsek bize Altın Yunus'ta ağırlamaktan kıvanç duyacağını belirtiyor. Gelirsek diye bir şey yok. 13 Temmuz'da Çeşme'den başka yerde oynayamayız. Turna ona göre bağlanmış. Biz Ülser Hanım'sız olarak o tarihte Çeşme'deki amfiteyatroyu kiralıyor ve dört bir yana afiş astırıyoruz. Zaten her yıl orada oynuyoruz, bilmediğimiz bir şey değil. Saat 16 suları Çeşme'ye ulaştım. Geçen yıl Boyalık Beach adlı otelde kalmış, pek mutlu olmamıştım. Daha önceden Ülser Hanım'ı arayarak Altın Yunus'ta kalacağımı bildirmiştim. Ülser Hanım da bunun kendisi için bir mutluluk olacağını, beni ağırlamaktan büyük zevk duyacağını belirtmişti. Altın Yunus'a geldim, arabamı park ettim, aşırı sıcak. Çantamı alan falan yok. Yüklendim çantayı, dayandım resepsiyona. Ülser Hanım'ı sordum, o an orada yokmuş, odam ayrılmışmış. Düştük belboyun peşine, uzun bir yürüyüş sonucu ayrılan odaya ulaştık. Odada klima yok, minibar yok. Banyoda şampuan yok. Bir kalıp sabun uygun görülmüş uzun yol sonrası duşumuz için. Ya da şampuanını çakmak cebinde taşıyacaksın inek gibi bir Amerikan esprisi yapılmak isteniyor. Aynanın önünde bir şey müdiresi Ülser Hanım'ın jelatine sarılı hoş geldiniz meyveleri. Telefon etmek istiyorum, telefonum hat vermiyor. Santralı arıyorum, telefonum açık değilmiş. Açmalarını emrediyorum. Açmakla yetkili arkadaş orada değilmiş. Hemen o arkadaşı bulmalarını emrediyorum. Başka ne emredebilirim? Ülser Hanım'ı bulmalarını emredebilirim. Onu da ediyorum. Emirlerimin ne ölçüde ciddiye alındığını da tam bilemiyorum. Arayıp herhangi bir tekmil veren yok. Üstelik emir komuta zincirinin işleyemeyeceği kadar sıcak bir hava. Sinirle arkadaş odada oturmuş sigara içiyorum. Ani bir kararla aşağıya inip bir şeyler yemeye niyetleniyorum. Resepsiyona nerede bir şeyler atıştırabileceğimi soruyorum. Lobide diyorlar. Ülser Hanım'a da lobide olduğumu söylemelerini emrediyorum. Lobiye indiğimde orada yenilebilecek şeyin sandviç olduğu anlaşılıyor. Piknik paketi istemediğimi, otelde bir şeyler yemek istediğimi açıklıyorum. Havuzun arkasındaki kafeyi öneriyorlar, oraya gidiyorum. Tarif edilen adresin bir pizzacı olduğu anlaşılıyor. Gene de bir ızgara, bir salata sunabilecekleri uzun görüşme sonucu ortaya çıkıyor, oturuyorum. Daha yemeğim gelmeden masama tepsi içinde telefon geliyor. Bir yetkili Ülser Hanım'ın saat 17.30'da beni lobide bekleyeceğini söylüyor. Kendisi şu an plaj bardaymış. Peki niçin buraya gelip bana hoş geldiniz demiyor? Odadaki jelatinli meyve ile bu konuyu çözümlediğini mi düşünüyor? Telefonu niye kendisi etmiyor? Ülser Hanım kendini ne sanıyor? Bakalım ben 17.30'da onun emir ve görüşlerine hazır mıyım? Yemeğim geliyor. Aynı anda yan masadaki adam beni tanıyarak ve beni tanıyor olmasının kendisine lap diye gelip masama oturma hakkını verdiğini düşünerek, belki de bunu bile düşünmeden çöküyor karşıma. 5-6 kez üst üste, daha nasılsınız diyor. Bu birbirinin tıpkısı olan 6 soruya da yanıt vermiyorum. Çünkü ben o sırada yemeğimi yiyorum. O benim yanıt vermememi mandallamayarak havadan sudan abuk subuk konuşuyor. Yemeğimi yerken, ağzımda lokmalar varken, yanıtlamamı istediği, sormasa da olur, hatta sormasa daha iyi olur sorular yöneltiyor bana. Ankara'da talim terbiye dairesinde çalışan terbiyesiz adam. Büyük olasılıkla dairenin terbiye bölümünde değil de talim bölümünde çalışıyor. Yalak yalak sırıtıyor. Artık ben sorularına hiç yanıt vermeyince de sıkılarak kalkıyor. Rahatsız ettim diyor. Biliyorum diyorum. Boş bakarak uzaklaşıyor. Yemeğimi bitirir bitirmez Altın Yunus'u hızla terk etmeye karar veriyorum. Hesabımı ödüyorum. Odama çıkıp çantamı alıyorum. Resepsiyondaki tip kutusuna atılmak üzere kağıt para bahşiş atarak Ülser Hanım'la hiç tanışmadan ayrılıyorum Altın Yunus'tan. Geçen yıl pek mutlu olamadığım Boyalık Beach Oteli'ne yöneliyorum. Orada da klima yok ve fakat püfür esiyor. Orada da çantanızı almaya gelen yok. Arabayı nereye park edeceksiniz belli değil. O saatte sandviçten başka bir şey yenilmiyor. Asansör 40 saatte gelmiyor. Fakat Altın Yunus'a oranla bir avantajı var. Orada Ülser Hanım yok. Günün gazetelerini irdeleyip sıraya koyduktan sonra amfiteyatroya gidiyorum. Ferhangi Şeyler 699. oyunu oynamaya. Keyifli bir izleyici, kesilen bilet sayısından fazla beleşçi var içeride. Amfiteyatro dolu gibi. Biletle gelmişler ya da gerilli olarak gelmişler. Gelmişler ya bu kadar insan. Keyifle oynuyorum oyunu. Oyundan sonra Ahmet San'ın diskosuna gidildi. Orada Zodiac Show varmış. Beni sahneye davet ediyorlar. Burçlar üstüne fikrimi soruyorlar. Abuk subuk konuşuyorum. Dinleyenler çok gülüyor, alkışlıyorlar. Bir iki içki içip çıktım. Otele gelirken yolumu kaybettim. Bir kavşakta da Celal isimli bir gencin kullandığı araba bana haşırt diye göbekten geçirdi. Hadi polis arandı. Tespit, zabıt. Olay çabuk duyuldu. Ahmet San olay yerine geldi. Olaylara el koydu. Bana sandviç ve ayran getirdi. Olay yerinde kroki çizecek tipin gelmesi beklenirken de sabah oldu. Hadi karakola. Allah'tan yamulmasına karşın arabam yürüyor. Karakolda ifade, çay, sigara. Polis raporu alınacak ve fakat 8 fotokopi yaptırtmamı istiyor başkomiser. Günlerden pazar. Ne fotokopisi? Nerede? Karakollarda fotokopi makinesi bulundurulamaz mı? O kadar işkence aleti alacaklarına bir tane eksik alıp yerine fotokopi makinesi alabilirler ve bize bu fotokopi işkencesini yapmayabilirler. Bir polis memuruyla Çeşme Turban Oteli'ne gidiliyor. Orada varmış fotokopi makinesi. Turban'da yönetici konumunda ilkokul arkadaşım Zekai Yayböke. Ne haber lan Zekai? Bok gibi yaşlanmışsın. Sen niye hiç yaşlanmıyorsun? Ben sürekli gerdiriyorum oğlum. Şunlar fotokopi olacak. Üstelik 8 adet. Zekai ben polis memuru çay içip Türkiye'nin durumunu konuşuyorken fotokopiler kendiliğinden oluyor. Alıp dönüyoruz karakola. Bir kopya tasdik edilip bana veriliyor. Boyalık Beach Oteli'ne geliyorum öğlen suları. Odaya çıkmıyorum. Birisi açılmamış çantamı indiriyor. Ben hesabı ödeyip düşüyorum İzmir yoluna. Otellerden otel beğenemeyip geceyi karakolda geçirdiğim Çeşme sabahı. Bu gece İzmir'de 700. oyun. Kulağınız çın etsin Ülser Hanım. Yat Otel. Trakya turnelerinde Tekirdağ'da Yat Otel tartışmasız merkezlerden biridir. Çevre kasabalarda oynandığında da gece Tekirdağ Yat Otel'e gelinir. Beni Ayfer Feray alıştırdı bu otele. O da benim gibi ruhu deniz kıyısında huzura eren insanlardandı. Temiz bir oteldir. Kimi küçük aksaklıklar olur ve fakat sen onları zaman içinde unutursun. Akılda kalan tek şey otel odasının penceresinden gördüğün Tekirdağ iskelesi, iskelede rengarenk mavnalar, açıkta demir atmış bir iki gemi. Bu resim özellikle kış aylarında çok güzeldir. İş bu resmin karşısında oturup öyle kala kalabilirsin. Bu durağanlık içinde bir şişe rakı, kimi paket sigaralar içebilirsin. Yaşantını birkaç dakika içinde gözünün önünden geçirebilirsin. Birden oturup çok acayip bir şiir yazabilirsin. Otel odasının penceresinden Tekirdağ iskelesi resmi Unutulmaz güzel bir tablodur. Her geldiğimde sabah çok erken kalkar, iskelenin ucuna dek yürürüm, üşürüm, dönüşte iskelenin başındaki balıkçı kahvesinde çay içerim. Balıkçılarla o günkü balık durumunu, bunun geçen yılla orantısını, kimi balıkların artık buralarda hiç görülmeyişini, zaten balıkların o eski tadının kalmadığını ve hükümetin ne kadar kötü olduğunu konuşurum. Bu konularda balıkçıların yanıtları her yıl biraz daha öfkelidir. El yakan acayip taze simit ve gazete alır otele dönerim. Nisan sonu gidiyorum bu kez Tekirdağ'a. Ferhangi şeyler 845. ve 846. oyunları oynamaya. Yat otele iniyorum, özlediğim bir eski evim gibi. Otel personeli güler yüzlü ve konukperver. Odama çıkıyorum, manzara özlediğimden de güzel. Bir Nisan ışığı vurmuş benim kışları görmeye alıştığım tabloya. Bir duş alıp saç ıslak hızla gidiyorum tiyatro salonuna. Işık provası, saz akordu, gitar akordu, gazeteler. Derken başlıyor oyun. Genellikle suareyi matinenin bittiği saate koyuyorlar turne düzenleyiciler. Matine 21'de bitiyor. Suare 21'de başlıyor. Matineyi izleyenlerin salondan çıkmaları, suare izleyicisinin de salona girip yerini alması süresi sıfır salisi olarak hesaplanmış. Bu yüzden birbirine geçiyor iki oyun. Ben deli gibi nefes almadan kanter içinde dört perde oynuyorum. Oyunlar bittiğinde gecenin yarısından sonra kendime geliyor. Hatta hangi kente geldiğimi ufak ufak algılayabiliyorum. Gecenin o saatinde yemek yenilecek bir yer yok. Tiyatro salonunun üstündeki kafeteryaya çıkacaksınız. Biraz peynir ve elma verirler, içki verirler. Daha siz içkiden bir yudum edinemeden masaya biri damlar. Sizin oraya geleceğinizi biliyordur. Epeydir o anı beklemektedir. Size anlatacağı şeyleri çok iyi planlamıştır. Kararlı bir biçimde oturur masaya ve kafa konfeksiyonuna başlar. Turnelerde kafa sürfüleleyen çok olur. Unutmuşum bu ayrıntıyı. Gaflet ve delalet içinde kafeteryaya çıktım. Önce elma geldi, sonra rakı, ardından peynir ve en son o herif. Oturabilir miyim demedi. Dese hayır diyeceğim. Pat oturdu. Kuru sıkı anlatmaya başladı. Hesabı istedim, hemen ödedim. O anlatısının en tatlı yerine geldiğinde de yorgun olduğumu belirterek kalktım. Otele geldim. Duş alınacak sıcak su yok. Nasıl olur? Eskiden de böyle miydi bu otelde sıcak suyun müşteriye sunuluş durumu? Gece bir saatten sonra yoktu galiba, sabah alınabiliyordu duş. Bu da unuttuğum ayrıntılarından biri otelin. Ne yapalım, duş almadan yatarım, sizin de yastık yüzleriniz fondöten falan olur, sabah alırım duşumu. Siz de o fondöten lekesi o çarşaftan niye çıkmıyor acaba diye uzun uzun düşünürsünüz ardımdan. Manzara çok güzel. Balkona oturdum, bir sigara yaktım. Öyle baka kaldım denize. Unuttuğum bir sessizlik. Sabah kalktığımda sıcak suyun hala sıcak olmadığı görüldü. Telefon edip durumu sordum. Arıza varmış, onarılıyormuş. Öğleden sonra sıcak su olacakmış. Ve fakat öğleden sonra kentinizde olmayacağız. Sinirle soğuk suyun altına girdim. Soğuk duştan sonra telefon edip kahvaltı istedim. Odalara kahvaltı vermiyoruz. Nerelere veriyorsunuz? Aşağıda kahvaltı salonu var, orada veriyoruz kahvaltıyı. Ben askerliği bitireli 10 yıl oldu komutanım. Anlayamadım. Ben de diyerek kapatıyorum telefonu. Eskiden de böyle miydi yat otel? Yoksa bu yeni bir uygulama mı? Odalara kahve, çay, meşrubat veriyorlar, kahvaltı vermiyorlar. Çay söylüyorum oda servise. Bir bel ve şaşı boy istiyorum. Şaşı olmayan bir bel boy geliyor, bel bel bakıyor. Ben de şaşısını beklediğim için ne diyeceğimi şaşırıyorum. Ona para vererek aşağıdan simit ve peynir aldırıyorum ve denize karşı yasak kahvaltımı ediyorum balkonda. Yat otelin aksaklıklarını gene unutarak gelincikler içinden Muratlı ara yolundan Edirne'ye gidiyorum. Gene Tekirdağ'a gidildiğinde gene yat otelde kalınacak. Şaşı olması gereken bel boyun şaşı olmadığı unutularak, çünkü Tekirdağ'da başka otel yok. Saçma sapan konuşma Chopin. Haziran'ın 11'i tiyatroyu kapattık. Çocukları anneannelerine emanet ederek 5 günlük bir tatile gidiyoruz karımla. İstanbul'dan havalandık Zürih'e doğru. Oradan Barcelona'ya derken Mallorca adasına ulaşacağız. İsviçre Hava Yolları hemen klasını belli etti. İnsanın kıçı daha yumuşak, kıçı olduğunun bilincine ererek oturuyor. Ama bu iş kıçı rahat ettirmekle bitmez sayın kıçı güzel hostes hanım. Derhal şampanyalar ve hoş şaraplar resmi geçidi başlasın. Bok gibi para veriyoruz biz bu uçuşa. Sigara içenler bölümünde yer istediğimiz için yan yana oturamadık karımla, aramızda koridor var. Karım uçaktan çok korkar. Kimisi kalkışta korkar, kimisi inişten ürker. Sevgili karım kalkış anından inişin tamamlanıp uçağın durmasına kadar sürekli korkuyor. Ben hep onun elini sıkı sıkı tutarım uçak yolculuklarında. Bu kez ikide bir aramızdan geçen kıçı güzel hostes hanım el tutuşmamıza engel oluyor. 2 saat 40 dakika sonra iniyoruz Zürih'e. Havalimanında at gibi koşturarak zor yetişiyoruz bağlantılı Barcelona uçağına. Neyse bu kez yan yana oturuyoruz, sımsıkı tutuyorum karımın elini. Elini tutmam bile her an çığlık atmasına engel olamıyor. Her hava boşluğunda tamam düşüyoruz diyor. Bak yavrucuğum, demin de böyle bir yer çekimi sendromu geçirdin ama düşmedik değil mi? Deminki başkaydı, bu sefer düşüyoruz. Hayır sevgilim, hava boşluğu bu. Bu kadar çok hava boşluğu olmaz ki. Ne desen faydası yok. Bir şey demeyerek daha da sıkı tutuyorum karımın elini.